Aziz dostlarım, değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araştırı programına hoş geldiniz. Hüdayi'nin gönül merkezinden, Çamlıca Tepesi'nden, şu müstesna İstanbul köşesinden hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Aile hayatınızda anne babanızla hürmetli, dedelerden görme asaletli, eşinizin gönlünde kıymetli ve iffetli, ona kızgın olsanız bile o anlarda sükunetli, çoluk çocuğunuzla ilgili mesuliyetli, akrabalarınıza karşı nezaketli ve konu komşuya karşı haysiyetli olmanızın sırlarını paylaşacağımız, yollarını paylaşacağımız Ailede Huzur Araştırı programına hoş geldiniz. 2020 yılı içinde de sürekli aradığımız, zaman zaman bulduğumuz, aralarda yitirdiğimiz huzuru bulma gayretimiz son sürat devam edecek efendim. Problemler karşısında iyi niyetli, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak basiretli ve firasetli, tek taraflı ve menfaatperest olmayan empati kararlarınızda isabetli olduğunuz bir aile hayatı temenni ediyorum. Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araştırı programındasınız. 2020'nin birinci programında size bu yıl boyunca hangi konulara değineceğimi kısa kısa bilgiler, kısa kısa açıklamalarla anlatacağım inşallah. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden veya @munirarikan veya Erkam Radyo tweet adreslerinden bize ulaşabilir. Öneri, istek, beğeni, temenni, dilek, şikayet, her türlü isteklerinizi, arzularınızı bize iletebilirsiniz. Bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Can dostlarım, aziz dostlarım, değerli kulak ve gönül misafirlerim, sizin en hayırlınız ehline, eşine en hayırlı davranınızdır buyurmuş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu bir hayır yolculuğu. Daha hayırlı olma, daha iyi olma, daha güzel olma yolculuğu. İyiliklerin başa kalkıldığı, güzelliklerin fiziksel özellik olarak algılandığı, yapılan hayır hasenatın menfaatperverlikle yüz görümlük olarak el ne der kaygısıyla, duygusuyla yapıldığı bir dünyada biraz kendine yontmaya başladı insan. Menfaatperver, menfaatperest olmaya başladı. Halbuki aile, eşlerin iki ayrı bedende tek ruh yaşadıkları, ruh ikizini bulduklarına emin oldukları ve evlenerek dinlerinin yarısını tamamladıkları kutsal bir yuva. İşte bu yuvadaki saadeti, mutluluğu, huzuru, iyiliği, güzelliği hangi yol ve yordamlarla, yöntemlerle arayalım ki bulabilelim. 2020 yılında bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Aziz dostlarım, birinci hafta akrabalar arası küslüklerin nasıl giderileceği ile alakalı bilgileri paylaşmış olacağım. Tabii bu programı ve konuları oluştururken hangi yöntemi uyguladığımızı da kısaca arz etmem gerekecek. Özellikle aile konusunda çalışan vakıflarımızın, derneklerimizin, kamu kurumlarımızın, bakanlıklarımızın, genel müdürlüklerimizin bugüne kadar yapmış olduğu aile araştırmalarında medya taramasıyla, sosyal medya taramasıyla en çok yüz yüze olduğumuz problemleri masaya yatırarak bunların çözümünde nasıl bir katkımız olabilire kafa yoruyoruz. Bu anlamda hep problem odaklı bir bakış açısı değil, hani küslükleri anlatırken nasıl barışılacağını, sevgi ve saygıyı artırmanın yollarını da paylaşacağız hemen üçüncü hafta. Bu anlamda daha birinci hafta bir olumsuz başlangıç gibi algılanmasın lütfen arz ederim, rica ederim, istirham ederim. Ama bu problemin, bu derdin hemen hemen bütün ailelerde var olduğunu gören bir aile koçu kardeşiniz olarak, hani önce kötülüğü def etmek, iyiliği celbetmekten evla ya, bu küslüğü, bu bize yakışmayan arızayı gidermemiz gerekiyor. Bununla ilgili sırları paylaşmış olacağım. İkinci hafta akrabalar arası ambargoların nasıl biteceğiyle alakalı. Küs olmasa da yüz görümlük konuşmaların olduğu akraba ilişkilerinde bayramdan bayramaya düşmüş sıla-i rahimler. Dolayısıyla birbirine gelmeler gitmeler azalmış. Birbirine karşı konuşmalar, daha sönükleşmiş, silikleşmiş, duygusuzlaşmış, daha böyle yüzeysel, deruni olmayan, derini olmayan, içeriği boş, merhaba nasılsına dönmüş ilişkilerimiz maalesef. Dolayısıyla bu da adı konmuş ya da konmamış bir ambargoyla sonuçlanmış aile ilişkilerinde. İnşallah bunu paylaşmış olacağım. Dolayısıyla bu aile içi ilişkilerimizde birbirimize karşı uyguladığımız bu adı konan ya da konmayan ambargonun giderilmesiyle alakalı epey bir şeyler söylenmesi lazım. Bize düşman ülkelerin ürünlerine karşı ambargolarımız bitse de bize dost akrabalara olan konmuş, adı konmuş, başlatılmış ambargolar bir türlü bitmiyor. Bunun nasıl bitebileceğiyle alakalı inşallah bilgiler paylaşmış olacağız. Üçüncü hafta eşlerin birbirine olan sevgi ve saygısını, aslında bu iki ayrı program olabilecek bir konu. Hani sevgimizi nasıl artırabiliriz? Birbirimize olan saygımızı nasıl kaybetmeyiz? Ve var olan o saygıyı koruyabiliriz ve hatta bunun üzerine bir şeyler de ekleyebiliriz. İnşallah üçüncü hafta bunun yollarını paylaşmış olacağım. Aile çözülmeye doğru giderken problemler hızla artarken bunda en önemli rol oynayan unsurlardan bir tanesi eşlerin birbirine olan saygısını kaybetmesi. Öyle olunca Allah muhafaza küfürleşmeler de oluyor. Birbirine karşı bağırıp çağırmalar da oluyor. Sıkıntı yaratan tavırlar da oluyor. Dolayısıyla eşlerin burada birbirine olan hal ve hareketlerinin şeyi çok önemli. Dördüncü hafta çocuklarımızı daha iyi yetiştirmenin yollarını sadece hamilelik öncesindeki özel dönemi ele alarak ailelerin hani dede koruk yedi torunun dişi kamaştı unsurundan vakasından yola çıkarak hamilelik öncesinde gelin hanımın ve damat hanımın geçmişine nasıl dikkat etmesi gerektiğini, gelin ve damat yetiştiren erkek ve kız babalarının kazançlarına nasıl dikkat etmesi gerektiğini, maişetin helalliğinin bu konudaki önemini, hamilelik öncesindeki gençlerin tavırlarının kendilerini her anlamda maddi, manevi, fiziksel, ruhsal, bilişsel, duygusal anlamda korumalarının önemini ve bu korunmanın ve korumanın, muhafazanın daha sonra meydana getireceğimiz çocuğun yetişmesinde nasıl bir etkisi olduğunu paylaşmış olacağız. Dolayısıyla çocuklarımızı iyi yetiştirmek daha biz henüz evlenmeden evvel başlıyor. Henüz daha biz gençken başlıyor. Aslında biz daha çocukken başlıyor. Beşinci hafta çocuklarımızı daha yetiştirmenin hamilelik döneminde ve süresinde esnasındaki unsurlarını ele alacağız. Bunu hem genetik açıdan ele alacağız. Yani anne ya da baba uyuşturucu kullanıyorsa çocuklarına geçme ihtimali çok yüksek. Çünkü bağımlılık hormonu tetikliyor. Bağımlılık genini tetikliyor. Dolayısıyla bunların genetik şeyleri zafiyete uğramış oluyor. Daha güçlü, daha kuvvetli, daha dirayetli dolamıyorlar. Ya da bu genetik manada problem kuşaklara taşınıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyona taşınmış oluyor. Biz hamilelik süresinde nasıl bir bilinçle yaklaşırsak, yani anne babanın hamilelik döneminde birbirine bağırıp çağırması bile çocuğun sağlığını, sıhhatini, duygusunu etkileyen bir şeydir. Bunu paylaşmış olacağız. Tabii burada hamilelik döneminde daha iyi çocuk yetiştirmenin yollarını anlatırken normal doğuma da bir miktar değinmiş olacağız. Sezeryenle doğan çocuklarla normal şekilde normal doğumla doğan çocuk arasındaki fark da çok bilim dünyasının son yıllarda üzerinde durduğu önemli bir konulardan bir tanesi. Ve burada annenin ruhaniyeti, annenin çocukla alakalı duygusal bağı, annenin babayla ve çevreyle olan, annenin henüz şu anda sahip olduğu çocukla alakalı, doğuracağı çocuğun onlarla kardeş kıskançlığı yaşayıp yaşamayacağı alakalı, yani birçok faktör var bu olayı etkileyen. Bunları da paylaşmış olacağız. Altıncı hafta çocuklarımızı daha yetiştirmenin bebeklik dönemindeki yollarını, yani bebekleri olan aileler ya da bebek yapacak olan ailelerin Bebeklik süresince çocuklarının yapmaları gereken iyi bir bebek yetiştirmenin yollarını yine fiziksel manada. Hocam fizikselde ne etkisi olabilir ki diyebilirsiniz. Mesela masaj yaptığımızda bebeklerimizin hem bizle alakalı duygusal bağları hem de fiziksel gelişimleri, bağışıklık sistemlerinin daha fazla yükseldiği bir bilimsel gerçek. Bunun gibi işin içerisinde bütün unsurlarıyla bebeklik dönemindeki tavsiyelerimizi bir programda derli toplu ele almış olacağız. 7. hafta çocuklarımızı daha yetiştirmenin çocukluk dönemindeki, özellikle erken çocukluk döneminde yollarını ele almış olacağız. Çocuklarımız neden huysuz oluyor? Çocuklarımız neden doyumsuz oluyor, hazımsız oluyor, problemli oluyor, zayıf oluyor, çelimsiz oluyor, obez oluyor gibi bütün unsurlara burada değinmiş olacağız. 8. hafta çocuklarımızı daha yetiştirmenin ergenlik dönemindeki yol ve yöntemlerini ele alacağız aziz dostlarım. Bu dönem delilikten bir şube, geçici bir şube ama kalıcı izler bırakıyor hem çocuğun kendi hayatında hem de anne baba, kardeş, akraba hayatında. Dolayısıyla bununla nasıl başa çıkılması gerektiğini uzmanların eşliğinde yine 2020'de konuyla alakalı uzmanlarımız inşallah daha bol bir şekilde sizlerle olacak. 2020'de daha fazla dost sesini size duyurmaya gayret edeceğim inşallah dualarınızla. 9. hafta çocuklarımızı daha yetiştirmenin gerçek döneminde artık ergenliği bir şekilde bitirmiş, okulundan mezun olmuş, üniversitesine başlamış ya da bir şekilde bir işin ucundan tutmuş gençlerimizin nasıl daha yetiştirilebileceğiyle alakalı yol ve yordamları, yöntemleri sizlerle paylaşmış olacağız. 10. hafta çoktandır unuttuğumuz birlikte böyle şen şakrak, şakrak bir şekilde ağız tadıyla birlikte yemek yediğimiz sofraların özlemini yaşayan bir kardeşiniz olarak bütün ailenin var olduğu o sofranın nasıl kurulacağı, o bereketli sofraların, o yer sofralarının, o masaların nasıl donatılacağı ile alakalı yeniden bir tatlı huzur almaya geldiğimiz şu dünyada sofrada o huzuru nasıl bulabileceğimizi ailede sofra adabı programımızda açıklayacağız inşallah. Bence ailedeki bereketin de bir kaynağıydı bu ortak sofralar. Birlikte yapılan kahvaltılar, iftarlar, sahurlar, yenen yemekler aile içerisinde bir muhabbete de, berekete de vesile olurdu. 11. haftada epey bir dönemden beri unuttuğumuz ailede misafir ağırlamanın bereketini, sırlarını, edebini, adabını ve gerekçesini açıklamış olacağız inşallah. Genellikle tek başına aileler, bırakın Tanrı misafiri ağırlamayı, ailede akraba bile ağırlanmaz bir duruma geldi. O bencilliği yenmenin sırlarını inşallah paylaşacağız. 12. hafta aile etkinlikleri yapmamızın yol ve yöntemlerini, yordamlarını çocuklarımızla, eşlerimizle daha fazla kaynaşabilmek adına, çocuklarımızın abi, abla ve kardeşleriyle nasıl daha fazla kaynaşabileceklerinin sırlarını paylaşacağımız bir program olacak. Daha fazla etkinlik, daha fazla gönle girmenin yolu oluyor. Okul döneminde de gerçekten dürüst, ehli namus, bilge hocalarımız söylüyorlar, öğretmenlerimiz. Aileyi etkinliklere dahil ettiğimiz okullarda eğitim döneminde çocuğumuzun başarısı çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla ailenin dışlanmadığı, o sürecin içinde olduğu bir yöntem öneriliyor. 13. hafta evlerimizi, çocuklarımızı eve, aile ısındırmak adına süslememizin önemini inşallah paylaşacağım aziz dostlarım. Bizler Allah'ın evini süsleyen bir ümmetiz. Kendi evimizi mi süslemeyeceğiz? Mahyalarla süslemişiz, hatlarla, tesiplerle, kandillerle, mumlarla, lambalarla, inanılmaz böyle altın varaklı süslemelerle çok muhteşem bina dışındaki o sütunlarla, dışarıdaki peyzajla, çiçeklerle, bahçelerle ve içerideki o muhteşem musikiyle süslemişiz. Allah'ın evini süsleyen ümmet niçin kendi evini süslemekten mahrum kalsın? Bunun çocuğun alemindeki yerini sizlerle paylaşacağım. Bu konuda epey tecrübesi olan, kendi ailesinde de çocukların çocukluk döneminde evini sürekli süslemiş bir kardeşiniz olarak buradaki tecrübelerimi sizlerle paylaşmış olacağım. Nasıl sonuçlanıyor? Çocukların ruh aleminde nasıl bir duygu oluşturuyor? Onu aktarmış olacağım size. 14. hafta evlerde bereket sırlarını bir paylaşacağım. Aziz dostlarım, acizane çok yani güzel şeyler yapan bir kardeşiniz değilim ama yaptığım güzelliklerde zaman zaman küçük küçük değinmek istiyorum. Hani tabağında inanın belki gençlik, ergenlik döneminde diyebiliriz ona. Belki daha öncesinde de alabiliriz bu süreci. Tabağında bir tek böyle bulgur tanesi, bir tek pirinç tanesi bırakmayan, sofraya bir tane böyle susam düşmüşse, çörek otu düşmüşse onu parmağıyla dokunup alan bir kardeşinizim. Bu hassasiyeti nasıl verebiliriz? Buradaki bereket sırlarını paylaşmak istiyorum israfı önlemek adına. 15. hafta kızlarımızın annelerine yardım etmesini nasıl sağlayabiliriz? Oğullarımızın babalarına yardım etmesini nasıl sağlayabiliriz? Özellikle kız çocuklarımız odaklı, anneleriyle kızlar arasında açılan bu uçurumu nasıl kapatabiliriz'i ele almak istiyorum. Büyük bir problem var şu anda. Annem beni sevmiyor ya da ben kızımı sevmiyorum diyen anneler ve kızlar. Bununla alakalı psikologlara gidip dert yanan bir sürü aile biliyorum. Dolayısıyla bu uhuvveti, bu samimiyeti, bu anne kız arasındaki iletişimi nasıl sağlayabiliriz ve burada o muhabbet hasıl olur ki kızcağız annesine evde yardım eder, yükünü alır, onu rahatlatır. Yani bizim çocukluğumuz çok değil, böyle 30-40 yıl önceki çocukluk. O dönemde kız erkek ayrımı da yoktu. Evde bir iş yapılacaksa herkes bir ucundan tutardı mutlak suretle. Burada tabii bunun ucundan tutan babalar olmazdı. Onlar biraz ağır abilerdi. Dedeler hiç olmazdı. Şimdi evde dedeler de bir işin ucundan tutuyorlar. Yani daha gönlü yumuşak insanlar. Ama o dönem için sadece bu anneleri ve kızlarına ve oğullarına düşen bir görevdi. Ve bu hiç kimse imtina etmezdi. Hor görmezdi, hakir görmezdi. Bir şekilde bunu yapardı. Bunun yollarını, yordamlarını açıklamış olacağım. 16. hafta ailede ortak sorumluluklarımıza değineceğim. Bununla ilgili Harvard'ın bir araştırması var. Küçük yaşlarda bile olsa, ağır bile olsa, sorumluluklar biraz riskli de olsa, hani çocuğun o sürahiyi kırması gibi küçük riskler de barındırsa, ölümcül bir hata olmadığı sürece, ölümcül bir risk olmadığı sürece, ya hocam şimdi sürahiyi kırar, bir tarafını keser, bu da ölümcül değil mi diyebilirsiniz ama bunu anne baba korunaklı bir şekilde ayarlayabilir. Ne yapar? İlk sofrada plastik sürahi verebilir. Can vermez eline ama mutlaka o sürahiyi taşıtmış olur. Harvard'ın yaptığı araştırmada küçük yaşlarda ağır bile olsa, zor bile olsa ortak sorumluluk dahilinde görev paylaşımı yapılan ailelerde bu şekilde de yetişen ve zorlanan çocukların ileride zorlanmadığı bilimsel olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla bu sorumluluklar bizim duygusal, fiziksel, bilişsel kaslarımızı, ruhsal kaslarımızı geliştiren kuvvetlendiriciler oluyor. Bundan kaçınmamanın yollarını paylaşacağız. On yedinci hafta, aziz dostlarım, ailede konuşulan dilin zenginleştirilmesiyle alakalı, özellikle Dana Susskind'in 30 milyon kelime kitabına yola çıkarak konuşma kültürümüzün, kelime hazinemizin, iletişim dilinin, kullandığımız kalıpların aile hayatımızdaki muhabbete tesirini, hani huzur arıyoruz, huzur yolcularıyız ama aramayı da dille yapıyoruz. Bir dil olmadan bu arama olmuyor. Bunun yollarını paylaşmış olacağız. Aziz dostlarım, 18. hafta evlerin temiz olmasının, tertemiz olmasının, pırıl pırıl olmasının yollarını sizlerle paylaşacağım. Yeni neslin temizlikle alakalı biraz problem yaşadığı çok kesin. Bunda anne babaların, bizlerin çok büyük problemleri var, katkıları var ya da payları var. Siyaseten ben hani siyaset dünyasında hiç olmadım. Kendimi de böyle siyaset üstü ya da altı değil, siyaset dışı bir varlık olarak görüyorum. Lütfen siyasette olan dostlarım beni mazur görsünler. Ama rahmetli Erbakan döneminde bu tür siyasi faaliyetlerde olan akrabalarımız ya da arkadaşlarımız bil fiil seçim dönemlerinde afiş asarlardı. Onun önceki döneminde sağ ve sol gruplara ait akrabalarımız ya da arkadaşlarımız duvarlara yazılar yazarlardı. İşin içerisinde polise, bekçiye yakalanma riski, yakalandığınızda da büyük ağır cezalar yeme riski ve ihtimali vardı. Gerçi bu siyaseten seçim dönemlerinde bayrak asmada olmayan bir risk, seçim döneminde yasal bir şekilde, ama orada da şöyle bir risk var. Akşam karşı grubun saldırısına uğrayabilirsiniz. Birisi bayrağınıza sataşır, kavga etmek zorunda kalabilirsiniz. Orada da bir miktar yine risk var. O dönem bu tür gençler, çocuklar bu bayrakları asmayla alakalı bilfiil işin alın terini, çilesini çeken, bununla alakalı zahmetini çeken kişilerdi. Daha sonraki dönemde özellikle bu muhafazakar kesimle ilgili anlatılır. Bir de sosyolojik bir vakadır. Ben de böyle olduğuna inanıyorum. İmkan bulunca, bizim sağ cenah biraz zenginleşince artık kendi çocukları da biraz kalbur üstü oldular, okudular, iyi yerlere geldiler veya sınavları var, çocuğu ondan mahrum bırakmamak gerekiyor gibi gerekçelerle, zaten çocuğa onu yaptırmanız da çok mantıklı olmadığına göre ne yapıldı? Bu afiş asma işi şirketlere ihale edildi. Ve reklam şirketleri, pazarlama şirketleri, marketing şirketleri bununla alakalı afişlerinizi alıp asılması gereken yerlerde ücreti karşılığında astılar. Afişi, pankardı, billboardu, ne varsa artık. Bu neyi doğurdu sonuç itibarıyla? Bu riske girmedikleri için yeni nesil o siyaseten orada olmayı, o mevkiyi tutmayı, oraya sahip olmayı, orayı sahiplenmeyi unuttu. Çünkü kendi çilesi yok. Akşamleyin kendinden habersiz birisi geldi, afişini astı, o kadar. Aynen böyle aziz dostlarım. Yani evin yolundan başlayıp bahçesinden devam edip dış avlu, merdivenler, sofa, iç avlu, koridorlar, hol, işte salon, odalar falan derken, hani inanın ben bir evi küçücük daha çocukken nasıl temizlediğimi anlatsam ya hayran kalırdınız ya da ya küçücük çocuk bunu yapar mı diye belki üzülebilirdiniz bile. Ama bu rutin bir işti zaten. Seve seve yaptığımız bir işti yani. Evin tahta şeylerinin, zemininin çok özel el fırçalarıyla fırçalamasını yapıp o üstteki o biriken kirleri çıkartıp tekrardan orayı çivitle boyadığımızı bilirim. Şimdiki çocuklar onu vereceksiniz. Bir tane odayı böyle zımparalamak için 6-7 saatini, 8 saatini verecek. Dizleri mahvolacak, eğilecek, beli tutulacak. Şimdiki çocuklar imkansız bunu yapması. Dolayısıyla illa ben bu düzeyde bir iş yapsın demiyorum ama evin temizliğinde bir şekilde dahli olsun. Erkek evlat ne tür bir deterjanın alındığını, tahtaya başka, marleye başka, ondan sonra betona başka, fayansa başka, mutfağa başka, lavaboya başka, affedersiniz tuvalete başka malzemeler alındığını bilsin, bunun fiyatlarını bilsin, muadillerini bilsin. Hanım kızlarımız annesi eldivenini geçirmiş eline, o ağır işleri yaparken anneciğim bunu ben yapayım desin. İşte bunun sırlarını paylaşmış olacağız. Şimdi çocuklarımız, biz evlere, evimizi temizleyen hanımefendiler getirdikçe, bunu para karşılığı başka birilerine yaptırdıkça bizimkiler de evi kahvehane gibi kullanıyorlar. Bir şey olunca yere atıyorlar. Tezgahta bir şey olunca kahveci nasıl olsa yıkar orayı diye düşünüyorlar. Herhalde öyle düşünüyorum ben. Dolayısıyla temiz evlerin sırlarını paylaşacağız. Aziz dostlarım, 19. maddede, 19. hafta yani, evlerimizde geleneksel lezzetlerin ve yöntemlerin yeniden keşfedilmesi, anneannelerle, babaannelerle, anne lezzetleriyle buluşulması ile alakalı bazı bilgileri paylaşacağız. Önceden anneannelerin, babaannelerin gelinlerle alakalı aktarımları çok daha fazlaydı. Şimdi anneanne, babaanne asla ve asla ne yemeğe karışıyor, ne tatlıya karışıyor, ne izzeti ikrama karışıyor. Yeni gelinler zaten o karışmayı imkansız hale getiriyor. Bu anlamda o geleneğin yeni jenerasyona aktarımı durdu. Kültürel kodlarımızın, genetik kodlarımızın, tarihi kodlarımızın aktarımında bir ınkıtaya uğradı, bir kesintiye uğradı. Bu süreci canlandırmak gerekiyor. Bunu paylaşacağız. Yirminci hafta, Allah lütfederse, ailede kitap okuma becerisinin, kitap okunan ailelerde çocukların entelektüel birikiminin, sermayesinin, hafızasının, hatırasının, zekasının nasıl daha arttığını ve ileriki dönemde kariyerlerinin nasıl daha iyi yerlerde geliştiğini, evrildiğini anlatmış olacağız. Okumak her şeyin başı. Bilginin ilk kapısı, kitap kapısı okumayla başlıyor. Dolayısıyla biraz okumayan bir kültürden geliyoruz, biraz okumuyoruz. Daha fazla kitap okumakla alakalı belli hedefler. 2020'de en azından şu kitapları okuyacağım diye şimdiden satın alabiliriz. Kendimize bir plan yapabiliriz. Belli günlük okuma limitleri koyabiliriz. Sabah 20 sayfa, akşam 20 sayfa, günde 40 sayfa. Aralarda vakit bulursam en az 50 sayfa gibi bunun sırlarını paylaşacağız. 21. hafta ailece tatil yapmanın sırlarını, bunun önemini, dolayısıyla iş dünyasının da ailelere bu konuda biraz yardımcı olmasının gerekliliğini paylaşacağız. İnanın 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl tatil yapmayan insanlar tanıyorum ben. Hala görüşüyorum birçoğuyla. Bunun bir kul hakkı olduğunu, vebalinin de yüksek olduğunu düşünen bir kardeşinizim. Dolayısıyla ailece yapılan bir tatilin de aile kültüründe huzurumuza katkısını bilenlerden birisiyim. Bu anlamda inşallah bunun önemine değinmiş olacağız. 22. maddede ailece, yani 22. haftaya denk geliyor bu. Ailece umre yapmanın sırlarını, bunun kendimce bulduğum sıra dışı yöntemlerini, benim çıkarttığım bununla ilgili birkaç maddelik sırrı, bu işin önemini sizlerle paylaşmış olacağız. 23. hafta ailece sözünü dinleyeceğimiz bir aile büyüğünü, ailede yaşatmamanın bizden götürüsünü ele alacağız. Dolayısıyla bir aile büyüğünü ailede yaşatmak, bir aile büyüğüne önem vermek, onu ziyaret etmek, onu evimize almak, onun buyruklarını emir telakki etmek, yapmak gibi sözünü dinleyeceğimiz bir aile büyüğüne sahip olmadığımız için problemlerin çok yükseldiğini, arttığını, çoğaldığını bilen bir kardeşinizim. Bunun yollarını paylaşmış olacağız. Ne olur siz de şimdiden ailede ailece sözünü dinleyeceğiniz bir aile büyüğünü aileye almanın, aralarda ağırlamanın, onu dinlemenin yol ve ortamlarını, yöntemlerini bulmaya çalışın. Aziz dostlarım, 23. haftayı açtıktan sonra bu şekliyle 24. haftada ailece profesyonel destek almanın, çözemediğimiz konularda profesyonel birine danışmanın, istişare etmenin gücünü ve önemini sizlerle paylaşacağız. Kafamızın rahatı için istişare etmemiz şart. Bu konuda da profesyonel bir destek almamız şart. Çünkü mecelle öyle diyor, istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. O mümtaz şahsiyetlerden destek almamız gerekiyor. Çözemediğimiz konu varsa onu çözen birisi mutlaka vardır. Hani hoca damdan düşeni getirin diyor ya. Bu anlamda hocam bunun bana ne faydası olacak demeyin. Kurbanınız olayım. Bunun iki faydası olacak. Bir, siz sorununuz varsa bir sefer bunu çözmüş olacaksınız. İki, bu tür sorunlarla karşılaşan akrabalarınız olduğunda onları bu tür profesyonel destek almaya yönlendirmeniz kolaylaşacak. Aziz dostlarım, 25. hafta ailede israfın önlenmesiyle alakalı, ne kadar alanda ne tür bir israf varsa bunun masaya yatırılmasını ve bir şekliyle tartışılarak çözümler, öneriler alarak önlenmesini, 26. haftada mutfaklarımızda özellikle organik atıklarımızın gübreye dönüştürülerek, hayvanlarla buluşturularak bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını, toprakla buluşturulmasının yollarını paylaşmış olacağım ki buna çok çok önem veriyorum. Belki 26. hafta bir şirkete de bu konuda inovatif bir ürün yapmasıyla alakalı bilgileri de yollamış oluruz. Onun da bu konuda bir inovasyon ve bir buluşu gerçek olur. 27. hafta çocuklarımızı teknolojik bağımlılıktan korumakla ilgili sırları paylaşacağız. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon bağımlısı. Dolayısıyla kafalarını oradan kaldırmıyorlar. Bu bağımlılıktan onları korumak tek bağımlılık değil maalesef. Gittiğimiz her yerde kafeleri ağzına kadar tıklım tıklım dolu görüyoruz aziz dostlarım. Dolayısıyla çocuklarımızı bu kafeterya ve kafe bağımlılığından korumakla ilgili bir vecibemiz var. Teknoloji bağımlılığında bilgisayar oyunları, oradaki oyun salonları, oradaki sürekli her gün devam eden bir bağımlılık çünkü. O ortamdan korumakla ilgili bir mesuliyetimiz var. 29. hafta çocuklarımızı madde bağımlılığından korumakla ilgili bir mesuliyetimiz var. Bunun yollarını iyi uzmanlar davet ederek canhıraş feryadımızla sesimizin yettiği ve gittiği her yere iletmek ve ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda bizim mahalle maalesef çok tekin değil, sütten çıkmış ak kaşık değil. Dolayısıyla en ummadık yerlerde oluyor zaten bu meret. Bu anlamda madde bağımlılığını ve onun yenilmesiyle alakalı unsurlara değineceğiz. 30. hafta kendimizi bu sefer bağımlılıktan korumak adına, mesela makam en iğrenç bir bağımlılıktır. Makam bağımlılığı, para bağımlılığı, şöhret bağımlılığı, kadın bağımlılığı. Dolayısıyla makamla, parayla, şöhretle, kadınla imtihanımızı ele almış olacağız. Biz kendimizi bağımlılıktan kurtarmadığımız sürece çocuklarımızın kendilerini bağımlılıktan kurtarması çok mümkün olmayacaktır aziz dostlarım. 31. hafta aile içi ziyaretlerin önemini, rol modeli olacak ailelerle görüşmemizin önemini, bize örnek olacak aile ve aile çocuklarıyla ailemizi ve çocuklarımızı tanıştırmanın önemini paylaşmış olacağız. 32. hafta aile içi şiddetin panzehirini ele alacağız. Ne yaparsak ailede şiddet oluşmaz. Duygusal, fiziksel, ruhsal, düşünsel şiddetler oluşmaz. Ve 33. hafta 2004 yılında yazdığım Nitelikli İnsan kitabımda bir bölüme adını verdiğim ev yönetim sistemini ele almış olacağım. Bu da çok özel bir ev yönetim sistemi. Daha değerli toplu bir eve sahip olmamızla ilgili bazı pratik ipuçlarını ve tavsiyeleri barındıran bir bölüm olacaktır inşallah. Can dostlarım, ev yönetim sisteminin aslında bir alt unsuru derli toplu ve tertemiz evlerin ev temizliğini anlattık ama çocuklar bağlamında anlatacağım onu. Burada derli toplu ve temiz evlerin sırrının özellikle aile içerisinde bunu yaşayan insanlara olan katkısını sizlerle paylaşmış olacağım. 35. hafta ailede inanç gücümüz nasıl kuvvetlenir? Daha inançlı eşler, çocuklar ve bizim buna olan inancımız nasıl kuvvetlenir? Bunun sırlarını paylaşacağız. 36. haftada anne sütünün çocuk gelişimindeki önemini ve 37. hafta süt anneliğinin bir müessese olarak, bir kurum olarak Genetik Kalite Süt Anneliği diye kitabımı da ele alarak ortaya koymuş olacağız. Bunu açıkladığımda hemen itiraz şöyle geliyor: hocam karışma ihtimali var. Ben de onları arabanızı karıştırıyor musunuz diyorum. Tuhaf tuhaf bakıyorlar. Tabii ki karıştırmıyoruz arabamızı. Dolayısıyla çocuğumuzu niye karıştıralım? Çocuğumuzun süt annesini niye karıştıralım? Bunu böyle Kur'an-ı Kerim'in arasına yazarak, sadece babanın, annenin bildiği bir sistemden çıkartarak çipli kimliklerimizde nüfus bilgisi olarak da ele aldığımız günler inşallah olacaktır. Ben de acizane bunun için çabalıyorum. 38. hafta ailemizi nasıl bir araya getirebiliriz? Geniş aile modeli nasıl ihya edebiliriz? Sülaleye, aileden sülaleye nasıl dönebiliriz'in sırlarını paylaşacağım. 39. haftada boşanan çiftlerin çocuk paylaşımında İslamca davranmamasının sebeplerine bakacağız. Ya da ne olursa İslamca davranmış olur, bu çocukların paylaşımında niçin ölüler oluyor, niçin kaçırmalar oluyor, niçin anneye ya da babaya göstermemeler oluyor, bunun uzman psikologlar eşliğinde tahlilini yapmış olacağız. 40. hafta vaktinde evliliğe çocuklarımızı nasıl teşvik edebiliriz ve bunun altyapısını nasıl hazırlayabiliriz sizlerle paylaşacağım. 41. haftada ailemizi medyanın öldürücü etkisinden nasıl koruyabiliriz ele alacağım. Muhammed İkbal yavrum 2 sene Moritanya'daydı oğlum. 2000 doğumlu. Orayla alakalı bir şey söyledi, çok enteresan. Dedim mahtarın yolu nasıl? Babacığım dedi, imkanları var ama yapmıyorlar. Bir yıl falan düşündüm ben bunu İkbal bana söylediğinde. Bir yıl sonra şimşek çaktı kafamda. Çünkü yolları yaptırmıyorlar. O zaman da yabancılar gelmiyor. Tam böyle rallinin yapılacağı, kum rallisinin, çöl rallisinin yapılacağı bir dönem. Dolayısıyla orada bu tarz bir şey olduğunda, yol yapılsa Batılılar gelecek. Bir sürü orada haşır neşir olacaklar. Batılılar onların o kültürünü etkileyecekler. Dolayısıyla buna girmemek için yol yaptırmamışlar. Bizim de bu medyanın ölümcül etkisinden, öldürücü etkisinden korumamız gerekiyor. Hem vaktinde evliliği teşvik etmemiz, 40. hafta onu anlatacağım, hem de medyanın öldürücü etkisinden korumamız gerekiyor. Çocuk sahibi olmayı nasıl teşvik edebiliriz? 42. hafta ve normal doğumu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Sezeryenle doğumu önlemek adına inşallah çok seveceğiniz manevi abilerimden bir tanesini de orada ağırlamak istiyorum. Sürprizi kaçmasın söylemeyeyim. 44. hafta ailece ya da ailede sosyal medyanın kullanımının sırlarını uzmanlarla paylaşmış olacağız. Maalesef bunu bilmiyoruz. Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Kullandığımızda bıraktığımız ayak izlerini bilmiyoruz. Ve sosyal medya bizim için problem haline geliyor. Bu anlamda yani bunun bir ahlakı var. Yarın bir gün ayağımıza dolanacağı çok kesin. Bütün iş başvurularında çıkacağı çok kesin. Batı'da çok sıklıkla duyuyoruz bunu. Sosyal medyada nasıl olsa patron duymaz diye iş yerinde yapılan bir olayı eleştiren insanlar tazminatsız işten atılıyorlar. Ve Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da tazminatsız işten atılmak demek ölümünüz anlamına geliyor. Bunun da sosyal medyanın etkisi çok büyük ölçüde büyük. Bunun önlenmesiyle ilgili sırları paylaşmış olacağım. 45. hafta akıllı telefonların aile ilişkilerindeki olumsuz etkisine çözüm önerilerini paylaşmış olacağız. Çocuklarımızı bu olumsuz etkiden nasıl koruyabiliriz ele alacağız. Hem teknoloji bağımlılığında bir miktar bunu ele alırız, hem de burada telefona çocukları aptallaştıran akıllı telefonlar diyorum ben, ona değinmiş oluruz. 46. hafta ailede sınav travmasına çözümlerimizi ve 47. hafta ailede ödev travmasına çözümlerimizi ele alacağız. Ve 48. hafta ailede okul travmasına olan çözümlerimizi ele alacağız. Çocuklarımız niye gitmek istemiyor, gidenler niye mutlu değil, mezun olanlar niye huzursuz, niye bir iş yapmasını bilmiyorlar, bir şey öğrenmemişler. Ve bunun olmamasıyla alakalı küçük küçük tavsiyelerimizi inşallah sizlerle paylaşacağım. 49. hafta ailecek sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmanın sırrını, önemini sizlerle paylaşmış olacağım aziz dostlarım. Sosyal olarak sorumluyuz işte bu faaliyetleri yapmaya. Kurumsal sosyal sorumluluk deniyor zaten bu anlamda. Bu faaliyetleri artıracak yol yöntemler bulmamız gerekiyor. 50. hafta ailede tasarruf yöntemlerini ve 51. hafta ailede kültür, sanat ve hobi faaliyetlerini ve son olarak 52. haftada ailede spor faaliyetlerini ele almış olacağız. Benim 2020 ile alakalı sizlere arz edeceğim konularım acizane bunlar. Bunların yanında ele almasını istediğiniz, hocam şu konuyu da anlatalım dediğiniz konuları lütfen ama lütfen Münir Arıkan'dan ya da Arkam Radyo'dan ya da ailedehuzur@arkamradio.com adresinden bizlere ulaştırmanızı istirham ederim. Can dostlarım, 2020'nin ilk programındaydık. Ailede huzuru nasıl bulacağımızı sizlerle paylaşmış olduk. İnşallah işinize yaramıştır. İnşallah sizler de ailedeki o kaybettiğimiz huzuru bulanlardan olmuşsunuzdur. Bulamasak da Allah arayanlardan eylesin. Her arayan bulamasa da bulanlar çünkü hep arayanlardan oluyor. Ve bu konuda Mevlana Hazretleri'nin bir sözüyle bitirelim. Sen diyor çık yola, yol görünür. Yani yolun bilinir kılınmasıyla alakalı ilk yapman gereken şey yolun görünür hale gelmesi. Bir kere paçaları çemleyip işe koyulmak gerekiyor. Kolları sıvazlayıp işe koyulmak gerekiyor. Bir kere bunda bedensel, fiziksel, alın terini, akıl terini, gönül terini kullandığımızda sevdiğimiz bir işi de buluyoruz çünkü bu konuda. İşimizin daha kolay, daha rahat, daha güzel olduğunu da görüyoruz. Aziz dostlarım, gelecek hafta birinci programdan başlamak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.